Ayrım 26, son yüzleşme, Lisa Gardner, sayfa 333. 26. bölüm. Merhaba, benim adım Abigail. Endişelenme, daha önce karşılaşmıştık. Bana güven, sana iyi bakarım. Güvenmiyor musun yoksa? Merhaba, benim adım Abigail. 27. bölüm. Vurmak iyi gelmişti. Kum torbasına inen eldivenli ellerimin sesi beni tatmin ediyordu. Tüm bedenimle yumruklarımı indirirken bacağımın yaylanma, kalçalarımın dönme, omzumun sarsılma hissinden hoşlanıyordum. Direkt yumruk, bir daha, bir daha, aparkat, sert yumruk, sol çalım, sol aşağı kroşe, sol yukarı kroşe, ikinci sert yumruk, sağ ileri açık adımlama, sol yumruk, sağ yumruk, eğilme, aparkat, bir daha, vur, kaç, daha sıkı vur, daha hızlı kaç, vur. Saat sabahın 4:30, dışarısı zifiri karanlık, bıçak gibi bir soğuk var, henüz gün doğmamış gece saatleri. Tüm şehirde aklı başında olan düzgün insanlar sımsıcak yataklarında uyuyorlar. Bense Cambridge'deki 24 saat açık bir spor salonunda tek başıma durmuş bir kum torbasını pataklıyorum. Biraz fazla çalıştım sanırım. O kadar fazla ki kahverengi saçlarım terden kafama yapışmış, hızla kuruyan spor kıyafetlerim sırılsıklam olmuş, kol ve bacaklarım terden ışıl ışıl olmuştu. Torbaya hızlı bir yumruk indirdiğim her seferinde kollarımdan ter damlaları yerdeki mavi döşemeye sıçrıyordu. Güzel bir kız olduğum söylenemez. Bedenim fazla cılız, yüzüm de bugünlerde fazla sert. Ama güçlüyüm ve şimdi karşımdaki aynalara baktığımda omuzumda hareket eden kaslarla, pazularımın şekliyle, yüzümdeki haşin bakışla gurur duyuyorum. Eminim şu an salonda kendi programlarını çalışan erkekler olmuş olsaydı kendilerini bana iltifat etmek zorunda hissedeceklerdi. Hiç şüphesiz bu küçük bedenimi önemsemeyerek bu denli hırslı oluşuma kaş kaldırıp beni bu kadar kızdıranın kim olduğunu ve bana ne yaptığını soracaklardı. Sabah saat 4'te burada oluşumun bir başka nedeni de huzursuz rüyalardan kaçmak istemem ve içimdeki lanet biyolojik saatin geceleri uyumaya programlı olmamasıydı. Yalnızken istediğim kadar sıkı yumruklar çakabilirdim etrafa. Yalnızken kendim olduğum için kimseden özür dilemek zorunda kalmazdım. Bence kızlar haksız bir muameleye maruz kalıyorlar. Erkekler dövüştüğünde, birilerini hırpaladığında ya da birileriyle uğraştığında erkekliğin gereklerini yapmış sayılıyor. Ama kızlar sert tepkiler verdiğinde hemen herkes eller, el ele tutuşmak ve kucaklaşmak için vardır demeye başlıyor. Erkekler güçlü büyümeye, cılız kollarını şişirmeye, zayıf göğüslerini daha kaslı bir hale getirmeye yüreklendiriliyorlar. Kızlarsa 8 yaşından itibaren bel ölçülerine kafa yorup hep korktukları göbekten taşan yağlardan kendilerini korumaya çalışıyorlar. Bizim kas yapma gibi bir derdimiz yok, sadece yağlanmamaya çalışıyoruz o kadar. Kızlar güzelliklerince, uysallıklarınca ve de zerafetlerince iltifat görüyorlar. Peki ağaca tırmanmak için gereken omuz gücü ya da parklardaki tarzan merdivenlerinde sallanmak için gerekli kaslar ne olacak? Kızlar tüm ülkede parklarda ya da oyun alanlarında onlardan beklenen nezakette performans gösteriyorlar. Anne ve babalar bu konuda nadiren yorum yaparlar ve kızlar en sonunda kendilerini güzelliklerine daha çok adarlar ve bu sayede daha çok iltifat alırlar. Son zamanlara kadar ben de o kızlardan biriydim. Ben birine saldırmayı zor yollardan öğrendim. Bunun için sıkı çalışmak, tekrar etmek ve acıya maruz kalmak zorunda kalmıştım. Çeneye inen bir aparkatın feci boyun ağrılarına, buruna gelen bir yumruğun bir anda gözü şişirebileceğine tanık oldum. Öğrendim ki acı geçiciydi ama ayakta kalmanın ve sonra yeniden saldırıya geçmenin hazzı tüm gün boyunca kalıcı. Kendi içime yolculuk edip anneme rağmen içimde sakladığım bir noktaya ulaşmayı öğrendim. En sonunda özür dilemeyi bırakıp karşı koymayı öğrendiğim bir yere varmıştım. Boksa başlayışımın 4. ayında aynadaki aksime baktım. Omuzlarımda belli hatlar, sırtımda kıvrımlar fark ettim. Kaslanıyordum. Sabah akşam çektiğim 50 şınav, ip atlama, ağırlık kaldırma, boks topu çalışmaları, erkeklerin kızlardan farklı olduğuna inanmamla günlük protein alımını 3 katına çıkarmam işe yaramıştı. Erkeklerin bedenlerinde zaten kas vardı. Az bir çabayla üzerlerine biraz daha ekliyor, sonra da az bir çabayla var olanı koruyabiliyorlardı. Bu da benim eğer kaslanmak istiyorsam daha çok durmadan, ara vermeden yemek yemem anlamına geliyordu. Yumurta beyazı, tavuk sosisi, 170 gram kemiksiz tavuk göğsü, 170 gram balık, fıstık ezmeli protein karışımları, protein tozlu yoğurt yemeliydim. En nihayetinde boks antrenörüm beni tekerlek çalışmasına başlattı. Devasa büyüklükteki ağır traktör tekerlekleriyle çalışıyordum. Onları balyozluyor, kaldırıyor, üzerlerinden atlamaya çalışıyordum. 6 ay gibi bir sürede gelişip kas yapmıştım. Dışarıya çıktığında insanlar gözlerini kollarımdan alamıyorlardı. Genç çocuklar yürüyüşüme bakıyor, kalabalık metrolarda geçmem için insanlar bana yer açıyordu. Erkeklerin gözlerimin içine daha büyük bir saygıyla baktıklarını gördüm ve bu çok hoşuma gitti. Fark ettim ki fiziksel acının bunların yanında hiçbir değeri yoktu. Korkum eksiliyor, öfkem oturuyor, beni farklı kılan güce ulaşıyordum. Tabii eğer sabahın saat 2'sinde aklımda hiç olmayan bir bebek, var olduğundan maalesef emin olduğum katil bir anne ya da Stan Miller ve göğsünü yarıp geçen kanlı demir çubuklar birden belirmezse. Birini öldürmüş olmak beni belalı biri yapar mıydı? Yoksa karşımdaki aynadan yansıyan çökmüş yüzüme bakıp daha mı çok kum torbası çalışması yapmalıydım? Torbayla 30 dakika daha çalıştım, sonra ağırlıklara geçtim. Sonra da sırasıyla merdiven tırmanma ve ip atlama çalışmaları yaptım. Hepsi bu kadardı. Hayatımın son büyük olayını yaşamadan önceki son çalışmalarımı yapıyordum. Önümdeki 38 saati dinlenmeye ayıracaktım. Tıpkı profesyonel bir atlet gibi maraton başlamadan önceki 2 gün tatil yapacaktım. Cumartesi akşam saat 8 için dinç olmalıydım, hazır olmalıydım. Saat sabahın 6'sı. İnsanlar kendi günlük rutinleri içinde salona gelmeye başladılar. Onları ardımda bırakıp sıcak, buharlı bir duş alacağım soyunma odasının yolunu tuttum. Duşun altında uzun süre kalıp yorgun kaslarımı dinlendirdim. Merak etmeden duramadım. Madem bu kadar güçlüydüm, madem son bir senede büyük bir yol kat etmiştim, ne diye Abigail adındaki bir kız çocuğundan korkuyordum ki? Spor salonundan eve yürüyerek geldim. Nefesimin tek haneli sıcaklıktaki havada buharlaştığını görebiliyordum. Gri renkli ufukta güneş yavaş yavaş yüzünü göstermeye başlıyordu. Hala esnemekte olan üniversiteli öğrencilerin, omuzları çökmüş insanların yanından geçtim. Herkes tuğla taşlı Harvard meydanına doğru ilerlerken ben oradan çıkmaya çalışıyordum. Ellerimi ısınması için ceplerime sokmuş ve kulaklarımı da kahverengi atkımın altına gizlemiştim. Soğuk bana işlemiyordu. Hatta salonda geçirdiğim saatlerin ardından iyi bile gelmişti. Nihayet bedenim iflas edip yatağa düşecek hale gelinceye dek yürüdüm. Böyle zamanlarda etrafımda dönen dünyaya hayran kalıyordum. Neredeyse burnumun ucuna düşen bir kar tanesinin sesini duyabiliyor, ufukta doğan güneşin üst üste yığılmış binaları pembe turuncu ışıklarla boyamasından zevk duyuyordum. Ölmek istemiyordum. O yalnız odama yürürkenki 15 dakikada ruh halim tam da böyleydi. Pişmanlıklarım vardı, mükemmel biri değildim. Başka birinin ölümüne sebep olmuştum. Anneme bile korkunç bir şey yapmıştım ve en yakın 2 arkadaşımı kaybetmiştim. Bu halimle yarın saat 8'de başıma gelecekler konusunda bu derece endişeli olmam gerçekten tuhaftı. Ama vazgeçmeye hazır değildim. Belki hayatım en başından beri bir bozgundu. Ama yine de bilmiyordum. Sanki bir şeyleri yeni keşfediyormuş gibiydim. Kollarımdaki, bacaklarımdaki gücün farkına henüz varıyordum. Nihayet ancak 28 yıl sonra ben olmayı öğreniyordum. Bunun gibi daha çok sabah yaşamak istiyordum. Ağır bir kum torbasıyla daha çok çalışmak, böyle soğuk sabahları daha çok görmek istiyordum. Benim olmayan köpeği yürüyüşe çıkarmak, ellerimi yüzünde gezdirmek istiyordum. koşmak, gülmek ve kim bilir belki bir gün aşık olmak istiyordum. Birkaç çocuğum olsun, onları herkesin kendi işine baktığı dağlarda büyüteyim, herkes gözlerinin içine bakıp gülümsesin istiyordum. O an memur McCarthy ve cumartesi günü beni davet ettiği brunch'ı düşündüm. Dün son gece vardiyam olduğuna göre artık muhtemelen onu görmeyecektim. Yaşamak için son 37 saatimdi. Ne bekliyordum ki? Ben kimsem oydum. Yaptıklarımı inkar etmiyordum. Ve 1,5 gün sonra olacak olan her neyse olacaktı. Artık antrenman yapmayacak, hiçbir şey planlamayacak, hazırlanmayacaktım. Yaşayacaktım, elimde tek kalan buydu. 37 saati dolu dolu yaşayacaktım. Bunu düşünmeye başladım. Ciddi ciddi üzerine kafa yordum. Sonra evime giden köşeyi döndüğümde teyzem Nancy'nin beni beklediğini gördüm. Teyzemi neredeyse 20 yıldır tanıyorum. Çok pratik bir kadındır. Erken kalkar, geç yatar, ikisi arasında geçen sürede arı gibi çalışır. Hayatta sorunlar yaşanır ama hiçbiri de belirlenip çözülemeyecek türden değildir. Alın teri pek çok sorunun ilacıdır. Değilse de belki de fırından yeni çıkmış browniler çözümü sağlayacaktır. Birlikte geçirdiğimiz yıllar boyunca teyzemle çok az ağlamış, gerektikçe sarılmış ama çokça gülmüştüm. Teyzem kahkaha atmanın gerekliliğine inanır, özellikle misafirperverlik üzerine bir iş yapılıyorsa bu gereklidir. Teyzemin en çok bu özelliğini takdir ederdim. Göründüğü gibi biriydi. Bu yüzden onu daha ilk gördüğünüz an sevmeniz oldukça muhtemeldi. Ama şimdi onun önünde böylece durmak da aynı derecede şaşırtıcıydı. Onu Cambridge tarzı 3 katlı evimin verandasında göreceğim hiç aklıma gelmezdi. Aramızda neredeyse 1,5 metre mesafe vardı. Ellerim hala kabanımın ceplerinde, yüzüm atkının altında gereğinden fazla gizliydi. Sessizliği ilk o bozarak "Charlie'im" dedi. "Sen, nasıl, ne zaman?" "Vakti geldi Charlie'in, eve dön artık." Söylediklerine anlam vermeye çalışarak yüzünü dikkatle inceledim. Egzersiz sonrası neşem bir anda bıçak gibi kesilmişti. Onun yerine bir huzursuzluk kaplamıştı içimi. "En sonunda neden içeri gelmiyorsun?" dedim. Cebimde aranarak anahtarımı buldum. Beni hızla başıyla onayladı. O an fark ettim ki üzerinde sadece uzun kışlık kabanı vardı. Ne bir bere takmıştı ne de eldiven. Normalde solgun olan yanakları soğuktan kızarmıştı ve kabanının altındaki ince bedeni soğuktan titriyordu. Kendimi kötü hissederek geç de olsa ona sarıldım. Onun da aynı minnetle karşılık verdiğini hissetmiştim. Bu bağ aramızdaki buzları kırıp bizi normale döndürmeliyse de benim kafam daha da karışmıştı. Elbette ki teyzem nerede yaşadığımı biliyordu. Görüştüğüm tek kişi oydu. Hatta bugün onu arayıp Tulip'i ona gönderme planlarından bahsedecektim. Ama onu burada görmeyi hiç beklemiyordum. Tam da şimdi. Bu kadar ani. Ayın 21'inden bir gün önce. Bu gerçek beni korkutmuştu. Fark ettim ki onu ev sahibimin evine davet ederken öne geçirerek görüş alanımın içinde olmasını sağlamıştım. Ev sahibim erkenci bir insandı. İçeri girmemizle oturduğu mutfak masasından başını kaldırıp bize baktı. Üzerinde hala pembe mor çizgili sabahlığı vardı. Yaşı ilerlemiş bir kadın olarak bu kıyafeti gayet iyi taşıyordu. İçeri girmemizle taşındığımdan beri ilk misafirim olan teyzemin varlığını fark etti ve bir kez daha dikkatle baktı. Hemen ev sahipliğine soyundum. Fran, bu benim teyzem Nancy. Nancy teyze. Bu da ev sahibim Francis Beals. Teyzem el sıkışmak için usulca Fran'ın yanına gitti. Fran bile bu mesafeden teyzemin titrediğini görebilmişti. Bu havada dışarıda mıydınız? Tanrım, iliklerinize kadar üşümüş olmalısınız. Size hemen sıcak bir fincan kahve vereyim. Kahvenizi nasıl içersiniz? Sade, teşekkürler, güzel ev. 153 yaşında dedi Fran ama ben 100 yaşından fazla olduğunu düşünmek istemiyorum. Onu çok iyi anlıyorum diyerek yanıtladı teyzem. Francis kahve getirmek için mutfakta aceleyle hareket ederken bir kahkaha patlattı. Teyzemin kabanını alıp ona bir sandalye çektim ve kahvaltı teklif ettim. Nancy teyze başını hayır anlamında salladıysa da bu haliyle bana hiç inandırıcı gelmemişti. Kabanlarımızı asıp yeniden mutfağa döndüm. Kilerde benim adımın yazılı olduğu rafa baktım. En nihayetinde bulabildiğim tahıllı tost ekmeği olmuştu. Arkamda Francis ve teyzem çoktan Boston, New Hampshire, ev sahipliği ve otelcilik üzerine koyu bir sohbete başlamışlardı. Dikkatlerini dağıtmamaya çalışıyordum. Böylece teyzem ellerimin nasıl titrediğini, Fran de ekmek kızartma makinesinin nasıl çalıştığını unuttuğumu görmeyecekti. Teyzemle en son 2 hafta önce telefonda konuşmuştuk. Geleceğinden hiç bahsetmemişti. Ben de döneceğimden bahsetmemiştim. Havadan sudan konuşmuş, ayın 21'inden hiç bahsetmemiştik. İlişkimizin temeli bunun üzerine kuruluydu. Esasen birbirini sev, birbirini destekle. Ama hoş olmayan şeylerden hiç bahsetme. Çocukluğum şanssız bir dönem olarak adlandırılıyordu. Annemse yanlış yönlendirilmişti. Randy ve Jackie'nin başına gelenlerse trajikti. New Englandlıları tanısanız çok seversiniz. Bizler yüzleşmek istemediğimiz gerçekleri alır, sesini bastırarak örtbas eder, sonra da bir köşeye atıp üstüne kilit vururuz. En sonunda 2 dilim ekmek kesmeyi becerip ekmek kızartma makinesine yerleştirdim. Onlar kızarırken bir karton yumurta beyazı bulup çırpmaya başladım. Ocakta çalışırken sırtımı teyzeme ve ev sahibime dönmek zorunda kalmıştım. Sohbet etmekten hoşnut görünseler de ara sıra teyzemin bakışlarının üzerime kaydığını ve beni izlediğini fark edebiliyordum. Ekmekler çıktığında birer tabağa yerleştirip üzerine de çırpılmış yumurta beyazlarını koydum ve masaya götürdüm. Teyzem Francis'le konuşmayı kesip bakışlarını yukarı kaldırdığında sesi bir anda kesilmişti. Gözleri çıplak boğazıma takılıp kalmıştı. Francis de aynı şaşkınlıkla bakıyordu. Bir anda parmaklarımı JT ile yaptığımız dünkü idmandan kalan morluklara götürdüm. Teyzem "Aman tanrım" diye fısıldadı. Kendimi savunmaya çalışarak biriyle tartıştım dedim. "Boydun, ellerin." Eklem yerlerimin çoğu mosmordu, sol elim sıyrılmış ve bileğim hafifçe şişmişti. Teyzemin tabağını masanın üzerine bırakıp elimi arkama gizledim. "Hey, sen bir de kavga ettiğim çocuğu gör." Hem teyzem hem de ev sahibim korku dolu gözlerle beni süzüyorlardı. En sonunda sesimi sertleştirerek "Pekala" dedim, "birkaç boks dersi aldım o kadar ve çok da sevdim. Hadi şimdi kahvaltını et." Ben de bir sandalye çektim ve teyzemin yanına oturup tostumu önüme aldım. 1 dakika sonra teyzem belki kendi kendine, belki de bana doğru başını sallayarak kahvaltısına baktı. Üzerinde yumurta beyazı olan ekmeği dikkatle süzüp oyun oynarcasına bir ısırık aldı. Yuttuktan sonra "Çok güzel" dedi. "Yumurta beyazını çok seven biri değilimdir ama tost ekmeğiyle harika olmuş." "Fran sağlıklı beslenir, şuna baksana" dedi. Ev sahibime şaşkınlıkla baktım. Benim ne yediğime dikkat ettiğini hiç fark etmemiştim. "Çok da çalışkan" diyerek devam etti. Sanki kendini karakterimi teyzeme övmeye zorunlu hisseder gibi bir hali vardı. "Bütün gece çalışıp eve uyumaya geliyor ve sonra ertesi gece bir kez daha işe gidiyor. Abartmıyorum, aynen böyle." "Charlie'in çok aklı başında bir kızdır" diyerek ona hak verdi teyzem. "Geçen sene pansiyondayken de bana çok yardımcı olurdu. Onu çok aradım." Konuşulan sanki ben değilmişim de başka biriymiş gibi tostumdan bir ısırık daha aldım. "Kira kontratımız bitmek üzere" dedi Fran. "Şimdi artık teyzeme değil tamamıyla bana bakıyordu. Kalıyor musun yoksa gidiyor musun?" "Pazar günü" dedim. "Cevabı o gün mü vereceksin?" "Evet." Cumartesinin önemini anlayan teyzem bana kaşlarını çatmıştı. Ev sahibim "senin olmayan köpekle planlarına dahil mi" diyerek devam etti. "Hani şu dışarıda olması gerektiği halde odanda olandan bahsediyorum." Kıpkırmızı kesilmiştim. Teyzem de tek kaşını havaya kaldırmıştı. Evet, ben de teyzemle tam da bu konuyu konuşacaktım. Tulip'e bir ev bulmamız lazım." "Hımm" dedi ev sahibim, "onu da pazar günü mü bulacaksın?" "Aynen öyle, pazar günü. Köpekler işer, köpekler çiğner, zor iştir." "Katılıyorum." Teyzem Francis'i kastederek "onu sevdim" dedi. En sonunda gülümsedim. Seveceğini biliyordum. 26. ayrımın sonu. Sayfa 344.